Ayrım 8.
Hem yaratıcı olabileceği, bir de içinde az biraz acı barındıran, müşterilerine usul usul acı çektirmesine izin veren bir meslek. Dövmecilik. Bundan yaklaşık 10 yıl önce Zila teyze bir dövme dükkanı açmış ve kendine özgü desen koleksiyonunu geliştirmeye başlamıştı. Dövme sanatının klasiklerine pek itibar etmemişti başlarda. Hani şu kan kırmızı güller, yanar döner kelebekler, okla boydan boya delinmiş kalpler, kıllı böcekler, dev örümcekler. Bu basma kalıp desenlerin yerine hayatın temel ilkesi olan çelişkiden ilham alan kendi desenlerini geliştirmek istemişti. Zila teyze severdi çelişkiyi. Yarısı erkek, yarısı kadın yüzler. Yarısı hayvan, yarısı insan vücutlar. Yarısı çiçekli, yarısı kuru ağaçlar. Ne var ki bu ilk desenlere pek tutunmamıştı. İnsanlar dövme aracılığıyla bir mesaj vermek, yeterince dışa vuramadıkları bir yanlarını ifade etmek istiyorlardı. Zaten belirsizliklerle dolu hayatlarına bir muğlalık daha katmak değil. Onun için mümkün mertebe somut ve basit olmalıydı dövme. En karmaşık desenlerde bile anlaşılır ve durur. Çelişkiler koleksiyonunun beğenilmemesiyle dersini alan Zeliha teyze yeni bir seriye başlamıştı ardından. Dinmeyen aşk acısını zapt-ı rapt altına almanın yollarıydı bu yeni koleksiyonun adı. Bu özel koleksiyondaki her dövme tek bir tema etrafında yoğunlaşacak şekilde tasarlanmıştı. Eski sevgili. Şehirdeki tüm kara sevdalılar, terk edilmişler, aşk acısı çekenler. Kısacası kendilerine eza edeni sevmekten geri duramayanlardı koleksiyonun hedef kitlesi. Bunlar hayatlarından sonsuza kadar çıkarmak istedikleri halde bir an bile düşünmeden edemedikleri eski sevgililerin resimlerini getiriyorlardı beraberlerinde. Zila teyze resmi inceliyor, beynini zorluyor, nihayet eski sevgilinin hangi hayvana benzediğini buluyordu. Gerisi nispeten kolaydı. O hayvanı kağıda çiziyor, sonra da kederli müşterinin vücuduna onu dövme olarak geçiriyordu. Bu uygulama şamanların kadim uygulamalarından farklı değildi aslında. Amaç, totem hayvan ile birey arasında özel bir ilişki yaratmak suretiyle kişiyi totem karşısında kuvvetlendirmekti. Eski sevgiliyi düşmanlaştırmak değil, düşmanını bünyene almak suretiyle zayıflatmakta arzulanan. Evvela onu kabul etmek, bağrına basmak, sonra da dönüştürmekti asıl olan. Bir hayvanla özdeşleştirip dövmeye dönüştürülmek suretiyle eski sevgili içe alınıyor, yani bedenin içine zerk ediliyor. Ama aynı zamanda dışarıda bırakılıyor. Yani tenin dışına atılıyordu. Eski sevgili içle dış arasındaki bu eşiğe yerleştirildikten ve maharetle hayvana dönüştürüldükten sonra terk edilenle terk eden arasındaki güç dengesi değişebilirdi. Dövmeli müşteri eski sevgilisinin ruhunu zapt etmiş gibi ona üstün hissederdi kendini. Bu mertebeye gelinir gelinmez eski sevgili cazibesini kaybeder, dinmeyen aşk acısından muzdarip olanlar da saplantılarından daha rahat kurtulabilirdi. Zira aşk iktidarı sever. Bu sebeptendir ki başkalarına ölümüne aşık olabiliriz ama bize ölümüne aşık olanları içten içe küçümser, öteleriz. Öyle ya da böyle anında tutmuştu bu koleksiyon. İstanbul Kırık Kalpler şehri olduğundan Zila teyzenin işleri kısa zamanda büyümüş, özellikle bohem çevrelerde tam bir efsane olmuştu. Asya derin derin içini çekip annesine daha fazla bakmamak için gözlerini çevirdi. Asla anne diye hitap etmediği, belki de teyzeleştirerek mesafesini korumayı umduğu bu kadın ürkütüyordu onu. Kesif bir acıma duygusu duydu kendine. Asla annesi gibi olamayacaktı. Ne büyük adaletsizlikti ya Rabbi. Anneyi kızından çok daha güzel, çok daha alımlı yaratmak. Asya Hanım'ın bu sene neden pasta istemem diye ter ter tepindiğini anlamıyor musunuz dedi Zeliha teyze manikürünü incelemeyi bitirdiğinde. Kilo almaktan korkuyor. Annesinin önünde kızgınlığını göstermenin ne büyük bir gaflet olduğunu gayet iyi bildiği halde hiddetine mani olamadı Asya. Bu doğru değil. Kilo almaktan korktuğun falan yok. Zeliha teyze gözlerine muzip bir parıltıyla baktı ona. Peki canım, madem öyle diyorsun. Ancak o zaman Asya Zeliha teyzenin elindeki tepsiyi fark etti. Büyük bir et topu, ondan da büyükçe bir hamur topu vardı tepside. Anlaşılan akşama mantı yiyeceklerdi. Mantı sevmediğimi size kaç kere söylemem lazım diye somurttu Asya. Artık et yemediğimi biliyorsunuz. Sesi kendi kendisine yabancı geldi. Boğuk, tuhaf. Ben demedim mi bu kız kilo almaktan korkuyor dedi Zeliha teyze başını sallayarak. Yüzüne düşen bir tutam saçı geri itti. Ya ne ilgisi var kiloyla? Vejetaryenlik diye bir şey duymadın mı hiç? Asya başını salladı. Ama annesinin jestlerini tekrarlama korkusuyla yüzüne düşen saçı geri itmedi. Duymaz olur muyum dedi Zeliha teyze omuzlarını dikleştirerek. Sakın unutma canım diye devam etti. Daha ikna edici olacağını bildiği kadifemsi bir tonla. Sen vejetaryen değil, Kazancı ailesinin evladısın evvela. Asya ağzının aniden kuruduğunu hissetti. Biz Kazancılar da 7 kuşak atadan kırmızı et severiz. Hatta ne kadar kırmızı, ne kadar yağlı olursa o kadar iyi. Bana inanmıyorsan 5. Sultan'a sor. Anlatsın sana. Öyle değil mi Sultan? Zeliha teyze başıyla balkon kapısının yanındaki kadife yastıkta yatan iri kıyım kediyi işaret etti. Kedi söylenenleri anlamış ve onaylamışçasına ona dönüp mahmur gözlerini kıstı. Tarot kartlarını tekrar karıştıran Banu teyze köşesinden katıldı muhabbeti. Bu memlekette kurban bayramı olmasa et tadını bilmeyecek kadar yoksul insanlar var. Doğru düzgün bir yemeği ancak bayramdan bayrama yiyebiliyorlar. Vejetaryen olmak ne demekmiş? Git o biçarelere sor bakalım. Böyle vıdı vıdı huysuzlanacağına tabağına konan her lokma ete şükretmelisin. Of be teyze, dedi Asya içini çekerek. Of be teyzelerim diyebilmek isterdi. Hepsine birden aynı anda. Valla tam tımarhane bu ev. Hepimiz deliyiz. Ben de size çektim. Başka şansım mı vardı? Hepimiz deliyiz işte diye şiarını tekrar etti Asya. Ama bu sefer sesinden bezginlik akıyordu. Ben çıkıyorum hanımlar. Ne istiyorsanız buyurun kazan kazan pişirin. Ne haliniz varsa görün. Bale dersine geciktim zaten. Teyzelerinden hiçbiri Asya'nın bale kelimesini nasıl hoyratça adeta iğrenerek telaffuz ettiğini fark etmedi. Dişine yapışmış bir yemek artığını tükürür gibi ağzından çıkmıştı o kelime. Yapışkan bir artıktan kurtulur gibi. Bale. 5. Bölüm. Vanilya. Burası Cafe Kundera. İstanbul'un Avrupa yakasında alabildiğine dar, yılan kahve bir sokak üzerinde modern ama salaş görünmeye çalışan bir kafeterya. Mekanın imajı, bu mekan öyle imaj mimaj peşinde değil, imajını zerre kadar umursamıyor mesajını verecek şekilde dikkatle tasarlanmıştır. Tüm şehirde bir tek burada müşteri her zaman haksızdır. Bir tek burada garsonlara kötü muamele görmek için bahşiş verir insanlar. Bu mekana neden nasıl meşhur yazarın adının verildiği kimsenin tam olarak çözemediği bir bilmecedir. Zira içinde ne doğrudan Milan Kundera'yı ne de yazarın romanlarından birini hatırlatacak bir unsur vardır. Cafe Kundera'nın dört bir duvarı boy boy çeşit çeşit çerçevelerle kaplıdır. O çerçevelerde de yüzlerce fotoğraf, resim, karalama saklıdır. Öyle sıkış tıkıştır ki çerçeveler alt alta, yan yana ve çaprazlama insan bir an için altlarında ayrıca bir duvar olmayabileceğini düşünür. Belki de tuğladan değil de çerçeveden örülmüştür bu mekanın duvarları. İstisnasız bütün çerçevelerdeki bütün resimlerde bir yol imgesi göze çarpar. Amerika'dan geniş otoyollar, Avustralya'dan iki yana açıklık yollar, Almanya'dan nizamlı otobanlar, Paris'ten ışıklı bulvarlar, Roma'dan daracık ara sokaklar, Machu Picchu'dan patikalar, Kuzey Afrika'dan unutulmuş kervan yolları, İpek yolu boyundaki kadim ticaret rotalarının haritaları, Marco Polo'nun ayak izleri. Bütün dünyadan yol resimleri vardır burada. Müşteriler de bu dekordan fazlasıyla memnundular. Hiçbir yere varmayan sohbetlere karşı iyi bir alternatif olarak görürlerdi resimleri. İçlerinden konuşmak gelmediğinde ya da sohbetler tükendiğinde arkalarına yaslanıp oturdukları masanın açısına ve o gün tam olarak neye odaklanmak istediklerine bağlı olarak bir çerçeve seçerler duvardaki yığının arasından. Sonra seçtikleri resme bakışlarını diker, yavaş yavaş çekilirlerdi. Orada tasvir edilen yola doğru. Bir öte diğer arzusuydu bu. O uzak memlekette olma, oraya ışınlanma arzusuyla odaklanırlardı seçtikleri resime. Neresi olduğu o kadar da önemli değildi belki de. Burası olmasın da neresi olursa olsun. Resimler ne kadar çeşitlilik arz ederse etsin, sabit olan bir şey vardı. Hiçbirinin Milan Kundera ile ilgisi alakası yoktu. Ne resimlerin ne de dekorun geri kalanının. Hal böyleyken nereden geliyordu Kundera ismi? Bu kafe ilk açıldığı zamanlarda buraya damlayan ilk müşteriler bir teori geliştirmişlerdi bu hususta. Rivayete göre bir zaman bir sebepten ötürü Kundera İstanbul'a gelmiş ve bir güzergahtan diğerine yollanırken tamamıyla tesadüfen burada soluklanmış, cappuccino içmek için buraya uğramıştı. Gerçi ne cappuccino'yu ne de yanında getirdikleri vanilyalı bisküviyi sevmişti ama burada kimse onu manasız sorularla rahatsız etmediği için düşündüğünden daha uzun kalmış, hatta otururken birkaç sayfa dahi karalamıştı. O gittikten sonra bugünün anısına kafeye Kundera adı verilmişti. Bir diğer teoriye göre aslında kafenin sahibi hararetli bir Kundera okuruydu. Hepsini imzalattığı bütün kitaplarını yalayıp yuttuktan sonra bu mekanı en sevdiği yazarı adamaya karar vermişti. Ne var ki bu rivayet hakikatler karşısında en cılız duranıydı. Zira kafe sahibinin daima yanık görünmek için solaryumdan çıkmayan ve edebiyatta yakından uzaktan işi olmayan bir adamcağızdı. O kadar uzaktı ki metin okumaya, kendi oluşturduğu müzik grubuyla buluştuğunda tenezzül edip şarkı sözlerini dahi doğru dürüst okumazdı. Böyle bir adamın kundera hayranı olmasına kimse ihtimal vermediğinden mekanın isminin kökenine dair bambaşka rivayetler de dolaşıyordu ortalıkta. Karşı sav ise şöyleydi. Belki de bu kafeye kundera adının verilmesinin sebebi mekanın onun muayelesinden ürünü olmasıydı. Kafe bir kurgu ürünüydü. Başlı başına bir hayal ürünü. Hal böyle olunca buranın müdavimleri de pekala kurgu ürünü sayılabilirdi tabii. Zaten ne hayatı ne kendini hakiki bulurdu kafe kunderenin müşterileri. Her şey bir yanılsama olabilirdi. Neden olmasın? Kundera yeni yazmaya başladığı bir kitapta İstanbul şehrinde bir küçük kafeyi anlatmaya, dolayısıyla yoktan yaratmaya başlamış, içine hayat ve kaos üflemişti. Ne var ki çok geçmeden daha mühim işleri çıkmış ve bu kafe bitmemiş bir proje, tamamlanmamış bir hikaye olarak kalmıştı. Aradan zaman geçince de Kundera varlığından bizzat kendisinin sorumlu olduğu bu mekanı hepten unutmuştu. Kafe Kundera'nın müşterilerine, garsonlarına gelince varlık sebepleri olan yazar kendilerini unuttuğundan beri tesellisiz bir boşluk duygusuyla boğuşuyorlardı. Bu sebepten de durup durup varoluşsal bunalımlara gark olmaları. Başrolü oynamadıkça hiç dahil olmak istemedikleri bir senaryo gibiydi adeta hayat. Ya kral olacaklardı ya hiç. Kral olma ihtimalleri pek düşük olduğuna göre somurtarak demleniyorlardı kendi köşelerinde. Kafenin isminin kökenine dair üretilen teoriler arasında en fazla müşterisi olan buydu. Tüm mekan Kundera'nın kaleminden çıkmış ve yarım kalmış bir kurgudan ibaretti. Yine de zaman zaman kafe Kundera'ya yeni takılmaya başlamış ya da dikkatleri üzerine çekmek isteyen biri çıkar, bambaşka bir teori atardı ortaya. Diğer müşteriler de bir süre bununla oyalanırdı. Yeni teoriyi kafalarında evirip çevirir, sündürüp çekiştirir, nihayet ondan sıkılır ve ebedi bunalım bataklıklarına dönerlerdi tekrar tekrar. Bugün de alkolik karikatürist kafenin ismine dair yeni bir teori peşinde gibiydi. Tuhaf şey. Ne de olsa karikatürist ne buralarda yeniydi ne öyle dikkatleri üzerine çekmekten hoşlanan biriydi. Ama işte ne hikmetse bugün takmıştı kafenin ismini. Arkadaşları, hatta karısı konuyla ilgilenmemelerine rağmen dikkatle dinlemek zorunda hissettiler kendilerini. Ne de olsa ona destek olmalı, hoşgörü göstermeliydiler. Ne de olsa onca zamandır herkesin söyleyip dürttüğü şeyi yapma cesaretini nihayet gösterip Atsız Alkolikler Derneği'ne katılmıştı bugün. Bir ödülü hak etmişti. Masadaki herkesin karikatürüse her zamankinden daha hoşgörülü davranmasının ikinci bir sebebi daha vardı gerçi. Bir gün evvel karikatürlerine başbakana hakaret etmekten hakkında ikinci bir dava açılmıştı. Bu sefer de suçlu bulunursa 3 yıla kadar hapis cezası alabilirdi. Alkolik karikatürist, bakanlar kurulunun koyun sürüsü, başbakanın da koyun postu giymiş bir kurt olarak resmettiği siyasi karikatürlerle ün kazanmıştı. Bu metaforu kullanması yasaklanınca bakanlar kurulunun bir kurt sürüsü, başbakanın da kurt postuna bürünmüş bir çakal olarak resmetmişti. Bu metafor da elinden alınırsa bir başka fikir vardı zihninde. Penguenler. Meclisin bütün üyelerini smokinli penguenler olarak çizmeye kararlıydı. Siyasetçiler hayvanlar aleminin içine yerleştirme çabası o kadar tepki almıştı ki bizzat siyasetçilerden şimdi arkadaşları alkolik karikatüristin yüzüne bakarak içten içe bir acıma duyuyor, yakında hapse girecek bir adam görüyorlardı karşılarında. Ben bu mevzuda yeni bir teori geliştirdim dedi alkolik karikatürist. Arkadaşlarını uyandırdığı merhametin farkına değildi ve dinleyicilerin gösterdiği ilgiye biraz şaşırmıştı. İri yarı, deli mavi gözlü bir adamdı. Göz altlarındaki koyu halkalar onu kısmen ürkütücü, kısmen ulaşılmaz, kılmasa hayli yakışıklı sayılabilirdi aslında. Israf ve melankolinin yabancısı değildi gerçi ama olabilecek en yanlış kadına gizliden gizliye aşık olduğundan bu yana gamı kederi iki kat artmıştı. Ona bakınca ekmeğini mizahtan kazandığını, o ciddi ve durgun suratın arkasında en komik esprilerin cirit tattığını tahmin edemezdi insan. İçkiden yana oldum olası tatsız bir şöhreti olduğu halde son zamanlarda alkole olan bağımlılığı tavana vurmuş, sabahları nasıl vardığını hiç mi hiç bilmediği şaibeli yerlerde uyanmaya başlamıştı. Bardağı taşıran son damla bu yakınlarda kendini bir caminin avlusunda musalla taşının üzerinde yatarken bulması olmuştu. Görünüşe göre kendi cenazesini kaldırmaya çalışırken sızmıştı. Şafak vakti gözlerini açmaya başardığında yanında genç bir imam duruyordu. Sabah ezanını okumaya giderken musalla taşı üzerinde horlayan biriyle karşılaşınca ne yapacağını şaşırmış bir imam. Bu olaydan sonra alkolik karikatüristin arkadaşları, karısı bile öyle korkmuşlardı ki profesyonel yardım alması ve hayatını düzene sokması için yalvar yakar onu ikna edebilmişlerdi. Nihayet bugün ilk defa adsız alkolikler toplantısına katılmış ve içmeyi bırakacağına dair söz vermişti. Şimdi kafe latte içiyor ve takdiri hak ediyordu. Bu nedenle de masadaki herkes, karısı bile, teorisini can kulağıyla dinlemeye koyuldular. Kundera kelimesi bir şifre aslında. Mühim olan ismin ne olduğu değil, neyin emaresi oldu. Neyin emaresiymiş peki? Diye sordu aşırı milliyetçi filmlerin gayri milliyetçi senaristi. Kısa boylu, cılızca bir adamdı. Genç kadınların olgun erkeklerden hoşlandığına kanaat getirdiğinden beri sakalını kül rengine boyuyordu. Popüler TV dizileri yazardı ve çocukların pek sevdiği Aslan Yürekli Timur'un yaratıcısıydı. Akın akın düşman alaylarını birkaç darbede kanlı püreye çevirebilen iri kıyım bir milli kahraman. Senariste yaptığı bayağı ve bayat filmlere dair bir soru sorulduğunda meslek itibariyle milliyetçi olduğunu ama tercih itibariyle tam bir nihilist olduğunu iddia ederdi. Bu yüzden de milliyetçi olmakla itham edilemezdi. Milliyetçilik yaptığı işin niteliğiydi. Senarist bugün yeni bir kız arkadaşla gelmişti. Konuşmadığı müddetçe alımlı, göz alıcı bir kadın. Senarist kız arkadaşına bundan bahsetmemişti tabii. Ama masadaki erkekler arasında onun gibi sığ avrular için kullandıkları özel bir lakap vardı. Çerez. Ana yemek değil elbette ama atıştırıp açlığı bastırmak için ideal. Masadaki tabaktan biraz fıstık attı ağzına ve yeni kız arkadaşına sarılarak neşeyle çiğnedi. Hadi söylesene, neymiş bu şifre? Sıkıntı, dedi alkolik karikatürist sigarasının dumanını üfleyerek. İç sıkıntısı. Cafe Kundera'da havalandırma sistemi baca gibi sigara içen müşterilerin hızına yetişemediğinden ortalığı duman basmıştı. Karikatüristin ince dumanında masanın üzerinde asılı duran duman tabakasına katıldı. Masada sigara içmeyen tek kişi gizli G köşe yazarıydı. Dumanın kokusundan nefret ederdi. Her gün eve gittiğinde Cafe Kundera'nın berbat kokusundan kurtulmak için hemen giysilerini çıkarır, banyoya koşardı. Yine de vazgeçemiyordu bu mekandan. Hem bu hercai arkadaşlık grubunun parçası olmaktan hoşlandı, hem de gizliden gizliye alkolik karikatüriste abayı yaktığı için devam ediyordu buraya gelmeye. Gizli G köşe yazarının alkolik karikatüriste fiziksel bir yakınlık istediği yoktu. Onu çıplak düşünmek bile tüylerinin diken diken olmasına yetiyordu. Yok, cinsellik değildi istediği. Öyle diyordu kendine. Ruhların kardeşliğiydi bu. Ruhsal bir bütünleşme istiyordu. Hoş, ha ruhsal olmuş, ha cinsel. İki büyük engel vardı önünde. Birincisi alkolik karikatürist katı bir heteroseksüeldi ve değişme şansı pek azdı. İkincisi Asya denen şu suratsız kıza tutulmuş gibiydi. Kızdan başka herkes farkındaydı bu vahim durumun. Bu yüzden de gizli G köşe yazarı alkolik karikatüristle ilişki yaşamak gibi bir umut beslemiyordu. Sadece onun yakınında olmak istiyordu. Karikatürist bardağa ya da kül tablasına uzanırken ne zaman kazara eline ya da omzuna değecek olsa aniden ürperirdi. Yine de onunla ya da bir başka erkekle asla ve kata ilgilenmediğini herkesi ikna etme kaygısından ötürü zaman zaman karikatüriste mesafeli hatta kötü davrandığı, durduk yerde düşüncelerini aşağıladığı da oluyordu. Karmaşık bir hikayeydi bu. Sıkıntı diye tekrarladı kafe lattesinin kafasına diken alkolik karikatürist. Dinmeyen, geçmeyen iç sıkıntısı. Hayatlarımızın özetidir. Gün be gün bezginliğe batıp çıkarız. Kendi kültürümüzde, kendi halkımızda travmatik bir karşılaşmadan korktuğumuz için bu tavşan deliğine tıkıldık kaldık. Batılılar da zannediyor ki Doğu ve Batı medeniyetleri arasında bir kültür uçurumu var. Keşke bu kadar kolay olsa. Gerçek medeniyet uçurumu Türkler ile Türkler arasındadır. Bizimle onlar arasında. Her tarafımız magandalar, hüdükler ve köylülerle sarılmış. Biz de bunun tam ortasındayız. Bir avuç kültürlü, şehirli, eski komşularımızı özlüyoruz. İstanbul Ermenilerini, Rumlarını, Yahudilerini. Onun yerine Anadolu köyleriyle komşuluk etmek durumundayız. Nereye kaçacağımızı şaşırdık. Sıkıştık. Bütün şehri ele geçirdiler. Bir an için sustu. Bir alay insanın taşla sopayla üzerlerine saldırmasından korkuyormuş gibi yan yan pencereye baktı. Sokaklar onların. Meydanlar onların. Vapurlar onların. Bütün açık alanlar onların. Belki 1-2 yıla kadar bu kafe bize kalan tek yer olacak. Kurtarılmış bölge. Her gün onlardan kaçmak için buraya sığınıyoruz. Tanrı bizi kendi halkımızdan korusun. Şiir gibi konuşuyorsun dedi olağanüstü yeteneksiz şair. Olağanüstü yeteneksiz bir şair olduğundan etrafındaki her şeyi şiire benzetmek gibi bir huyu vardı. Tıkılıp kaldık. Sıkıştık burada. Bir tarafta mağrur, laikçi modernistler konumlanmış, burunlarından kıl aldırmazlar. Tek bir eleştiri yapamazsın. Orduyla devletin yarısı onların arkasında. Öte tarafta muhafazakar gelenekçiler. Osmanlı mazisine hayran, onlar da atalarına laf ettirmez, eleştiri kaldırmaz. Halkla devletin geri kalanı onların arkasında. Bize ne kalıyor? Sigarayı solgun, çatlak dudakları arasına geri koydu. Ve tekrar konuştuğunda elini almayı unut. Modernistler ilerlememizi söylüyor ama onlara inancımız yok. Gelenekçiler geri gitmemizi söylüyor ama onların ideal düzenine geri dönmek de istemiyoruz. İki taraf arasında tost olmuş vaziyetteyiz. Nereye kaçabiliriz? Azınlık bile değiliz. Keşke BM Sözleşmesi'nin koruması altındaki etnik bir azınlık filan olsak. En azından o zaman bazı temel haklarımız olurdu. Ama nihilistler, pesimistler ve anarşistler azınlıktan sayılmıyor. Oysa esas bizim soyumuz tükenmekte. Sayımız her geçen gün azalıyor. Daha ne kadar hayatta kalacağız? Kimse cevap vermedi bu soruya. Kimse üzerine alınmadı. Uçucu bir sessizlik çöktü üzerlerine. Masanın üzerinde asılı duman tabakasını andıran. Karikatüristin hayatta kavgalı karısı dişlerini sıktı. Kumral, kederli gözlü bir kadındı. Çok fazla güceniklik birikmişti içinde. Hayatta istediklerini bir türlü yerine getirememiş, devamlı kendinden feragat ede ede en nihayetinde kendisi dışında her şeye ve herkese kırgınlık besler olmuş, çok çabuk parlayan, çok çabuk insan harcayan ve kocasından çok daha iyi karikatür çizdiği halde onun kadar takdir görmemenin acısını zehir gibi damarlarında taşıyan bu kadın, şimdi kocası yanında konuşurken 12 yıllık hayat arkadaşını içinden geldiği gibi paylasın mı, yoksa ideal bir eş gibi her şeye rağmen taşkınına destek mi olsun karar veremiyordu. Birbirlerinden nefret ederlerdi ama yine de bunca yıldır evliliklerini sürdürmüşlerdi. Kadın gün gelir intikam alırım ümidiyle, adam da gün gelir her şey düzelir ümidiyle. Ne var ki bu zaman zarfında o kadar aynılaşmışlardı ki birçok hususta artık birbirlerinden çaldıkları kelimelerle konuşuyor, birbirlerinin jestlerini taşıyorlardı.